Ayrım 12. Sayfa 94. Saat 9'a geliyor. Sina kalkmadı. Gece geç yatmış olmalı. Yavaşça aşağı iniyorum. Bir kahve içmek için onu beklemem gerekmiyor herhalde. Kahvaltıyı daha sonra birlikte yaparız. Bağımsız davranmalıyım ki o da rahat edebilsin. Mutfakta yürüyorum ve birden masanın üstündeki notu görüyorum. Sevgili Ulya, erken çıkmak zorundayım. Evde bulduğun her şeyi yiyip içebilirsin. Saat 13'te bir arkadaş gelip seni alacak ve galeriye bırakacak. Akşam üzeri açılışta görüşürüz, Sina. Düş kırıklığı içinde sokağa bakıyorum. Elbette. Arabası, mavi Opel yok kapıda. İşini gücünü bırakıp benimle uğraşacak değil ya. Geçirdiğim gecenin heyecanından sonra önümdeki gün birden bomboş, amaçsız geliyor bana. Kısacık bir an kendimi terk edilmiş, ortada bırakılmış hissediyorum ve bu yüzden hem kendime hem de ona öfkeleniyorum. Ne diye otelde kalmadım ki? Şehir merkezinde her yere yakın bir otel çok daha iyi olabilirdi benim için. Ayrıca aklımın kapısından hızla paldır küldür içeri dalan bu adamın araya mesafe koyarak daha bağımsız ve özgür görünmeye çalışması için ortam yaratmamış olurdum. Saçma, gerçek dışı. Birinden hoşlanmak onunla bir bağlantı kurmaya yeterli olmadığı gibi benim durumumda incitici ve küçük düşürücü de olabilir. Kahve hazırlıyorum. Dolapta bolca kahvaltılık var. İsteksizce bir şeyler yiyorum. Öğlene kadar nasıl vakit geçireceğimi düşünüyorum. Kim gelip alacak beni? Ne yapacağız? Yeni biriyle tanışmaya yatkın bir ruh halinde değilim ama bulunduğum yer kentin epey dışında. Tek başıma gitmek zor. Saate bakıyorum. Daha çok erken. Çevrede keyifli bir sabah yürüyüşü yapmaya karar veriyorum. Eşofmanımı giymek üzere yeniden yukarı çıkarken Sina'nın yatak odasının kapısı yeniden gözüme ilişiyor ve evde olmadığını bilmenin güveni beni elimde olmadan oraya çekiyor. Bir gizi keşfetmenin hırsızlama merakıyla kapıyı açıyorum ve eşikte duruyorum. Büyükçe bir oda. Yer döşemesi tahta ve çıplak. Yatağın yanındaki geniş pencerenin stor perdesi kapalı olduğu için içerisi loş. Başucu duvardaki lambreye dayanmış, örtüsü ve yastıkları dağınık bir yatak ve iki komodinle arkalığına giysiler atılmış bir sandalye. Bir duvar boydan boya gömme dolap. Komodinlerin birinin üstünde bir lamba ve kitaplar var. Ötekinde ne zamandan kaldığı belirsiz, eriyip şamdana akmış ve şimdi tozdan kararmış bir mum unutulmuş. Döşemenin üstünde aceleyle yere atıldığı belli olan kirli çoraplar ve bir yığın tozlu dergi duruyor. Yatağın başucunda Modigliani'nin uzun boyunlu çıplaklarından birinin kocaman bir tıpkı basımı asılı. Hafif bir baş dönmesiyle birlikte içimi sevecenlikle karışık derin bir sıcaklık kaplıyor. Yararcılığın kolaylığına uydurulmuş bu oda öyle yalın, kişiliksiz ve alçak gönüllü görünüyor ki bütünüyle bir adamın özensiz yalnızlığını çağrıştırıyor. Yalnızlık. Bu duyguyu netleştirmek için içeri giriyorum ve odadaki havadan, eşyadan yayılan yalnızlığı kokluyorum. Bu koku, onu gördüğüm andaki inanmazlığı hatırlatıyor bana ve midemde bir kasılmaya neden oluyor. Dıştan o kadar dengeli görünen bir yaşamın, çok daha karmaşık, zor ve kırıklarla dolu olduğunu anlatan işaretleri, gözlerimi ayrıntılar üzerinde gezdirerek birer birer topluyorum. Türkçe şiir kitapları, üniversite dergileri, iyi yıkanmamış çarşaflar, baskın kahve ve krem renkleri, boş bir şarap şişesi. Çoktandır kadın eli değmemiş bu odaya. Kesinlikle değmemiş. Onu eskiden sevdiği kadınların ruhsal varlıklarının bu odada hala kaygıyla dolaşmakta olduklarını hissediyorum bir an. Onu sevmiş, onunla sevişmiş, uyumuş, bu evi, bu odayı kurmuş ve sonra onu terk etmiş bütün kadınların etek hışırtılarını duyarak. Ne bedensel ne de bir biçimde somut olan ama bunlardan çok daha içten büyük bir yoksunluk, insanın tek başına kolay kolay üstesinden gelemeyeceği bir boşluk bu. Bu adamın kişiliği bu ağırlığı kaldırabilecek kadar güçlü mü? Sevdiğim biriyle yıllardır ayrı kalmışız gibi bir özlem duyuyorum ona. Onu kucaklayıp sevindirmek, saçlarını okşayarak avutmak istiyorum. Hırçın bir sevecenliğin aşırılığı var bu istekte. Onu bırakıp giden kadını ya da kadınları merak ediyorum. merakım, erotik imgelerle kendini cömertçe, sınırsızca bırakmayı ve almayı becerebilen bir erkeğin ve kişilikleri, yüzleri silik kadınların görüntüleriyle iç içe geçiyor. Görüntüler tam netleşecek gibi olduğunda ise tümüyle kaybolup karanlığa gömülüyor. Bu odada, bu evde neler yaşandı? Neler yaşanmış olabilir? Hayatın savurganlığı, yanlış başlangıçlar, kıyıcı çıraklık dönemi aşkları, geri çevrilen olanaklar ve acıklı sonlar geçiyor aklımdan. Püsküren, fışkıran öfkeler, bütün hüzünleri ve ayrılıkları içeren kucaklaşmalar. Odadan kaçarcasına çıkıyorum. Karşılaştığımız andaki kucaklaşmanın sıcaklığını arıyorum içimde ve o iyilik dolu, yumuşak, besleyici sarılıştaki sınırsız kardeşlik ve içtenliğe tutunuyorum aceleyle. Bir erkek kardeşim olsa böyle olurdu diye düşünüyorum. Hoş bir düşünce. Daha önce neden aklıma gelmedi ki? Hemen sonra koridorun ortasında kala kalıyorum. Ne yersiz bir duygu. Neredeyim ben? Güvensizlik, ona rahatsızlık vermek ve sonuç olarak gülünç olma, aşağılanma kaygısı mı yönlendiriyor bilincimi? Yoksa benden genç oluşu mu korkutuyor beni? Ne olursa olsun ona duyduğum ilginin pek de masum olmadığını kabul etmem gerekiyor. İyi ama genç olsa ne olacak ki? Hesaba göre ondan 9-10 yaş büyüğüm. Ne çıkar bundan? Yavaşça acıya batmanın sapkın tadını duyuyorum. Biraz aşık olmuş olabilirim. Hiçbir amacı, beklentisi, geleceği olmayan bir tutulma. Çok geç ve olanaksız ama sakıncası yok. Acı çekmekten korkanın mutluluk olanağını da yitireceğini iyi biliyorum. Aşk mı? Ne aşkı? Bu benim bir zamanlar satır satır ezberlediğim ve bir daha kullanılmadığı için belleğimin bir köşesine attığım bir bilgiydi. Haloa, beni bir erkeğin bir kadına getireceği acı ve çözümsüzlüklerden tümüyle korumakta olduğu için minnet duymuyor muydum? Oysa şimdi, neredeyse panik içinde, 20 yıldır aşık olmamış oluşumun şaşırtıcı, tanımlanmaz eksikliğini yaşıyorum. İç ezinciyle karışık müthiş bir inanmazlık. Hayatımı böyle zamanın içinde havada dondurulmuş, iniş durumunda asılı kalmış gibi mi geçirdim? Ne uçsuz bucaksız bir çöl, ne yaman kuraklık. Kendimi aceleyle sokağa atıyorum. Kilisenin arkasındaki çimenlik alanı hızla geçiyorum. Yol ileride geniş bir koruluğa açılıyor. Çitlerle çevrili bahçelerin arasında uzanan toprak yol, geceki yağmurla yumuşamış ama çamur değil. Yazdan kalma otların iri kökleri toprağı sıkı sıkı tutuyor. Suyu emmiş bu zemin ıslak halı yumuşaklığında olduğu için spor ayakkabılarım ve paçalarım hemen ıslanıyor ama üşümüyorum. Hava ılık, kokulu ve tertemiz. Düzenli spor yaptığım için oldukça tempolu yürüyorum ve yürüdükçe içimdeki yatışmamış acının dışarıya çıkmak, havaya karışıp yok olmak için beni zorladığını hissediyorum. Yıllardır aşkın bir danışıklı dövüş ve sadece hayalden ibaret olduğunu düşünüyorum. Tek bir aşkım oldu ve o da öldü. Eğer birlikte yaşayabilseydik, ondan çoktan usanmış olacaktım büyük ihtimalle. Çevremdeki varlığı soluğumu daraltacaktı. Öfkeyle, hırsla yürüyorum ama bir süre sonra kır ortamı ve yumuşak hava bütün duyularımı özgürleştiriyor, sakinleşiyorum. Zihnimdeki zaman boşluğu yavaşça kapanıyor. Haluk'u tanıdığım dönemde yırtıcı bir tutku yerine arkadaşlığa, anlaşılmaya ihtiyacım vardı. Bu sınırsız ve mantıklı birliktelik baştan beri tatlı ve onarıcıydı ve kuşkusuz cinsellikten yoksun değildi. Daha çok sevecenliğin egemen olduğu incelik ve dengeye dayalı bir cinsellik. Ama artık dirilmemek üzere öldü, bitti. Çok içli dışlı olduk, hiçbir giz, merak kalmadı. Yaşlandık, biraz da bencilleştik belki. Kim bilir? Son iki aya gelene kadar buluştuğumuzda yine aynı yatakta yatıyor ama birbirimize sarılarak uyumuyorduk. Birimizden birinin kalkıp öteki odadaki yatağa gittiği bile oluyordu. Birbirimizi çıplak görmekten ne zamandır kaçınıyoruz? Hatırlamıyorum bile. Yatağın içinde oturup gülüşmüyor, tasarılar yapmıyoruz nicedir. Bütün çabamız yakınlığımızı belli bir düzeyin altına inmeden sürdürebilmekmiş gibi davranıyor olmamıza doğal buluyor ya da bulmuyor. Ama hiç konuşmuyorduk. Sorunun kişisel bir yetersizlik ya da karşılıklı yetinmeme olarak algılanma tehlikesi vardı çünkü ve hiçbir sözlü paylaşımın cinsellik konusunu çözmeyi başaramayacağını biliyorduk. Olmaz. Sözler yetmez. Çünkü tenin tene dokunuşunda öyle ince, öyle anlaşılmaz bir gizem vardır ki bazen yabancılığın bütün engellerini yok eder. Bazen de sınırlar bir türlü aşılamaz. Eğer Haloa sevecenliğin hoş ama uzun sürede sıkıcı olabileceğini söyleyebilseydim ve o olduğundan başka biri olsaydı, ne ben onun kabalık ve hoyratlığına dayanabilirdim, ne o benim hırçınlığıma. Aşkın coşku verici, yırtıcı ama geçici oluşuyla sevginin heyecan ve tutkudan arınmışlığı arasında bir orta yol bulunmuyor ne yazık ki. Bu yüzden elindekiyle yetiniyorsun. Sonra bir gün orta yaşa varıyorsun ve açabileceğin kapıların hiçbirini açmamış olduğunu fark ediyorsun. Yani bir sabah içinde bir yoksunlukla unuttuğunu sandığın ama yalnızca uykuya bırakmış olduğunu fark ettiğin bir yığın özlemle uyanıyorsun ve aşık olduğun yanılsamasına kapılıyorsun. St. Pauli'den seks kokan o caddeden geçerken bedenin arsız olduğunu ve yalın hazzın bazen insana pişmanlık verdiğini düşünmüştüm. Hayatı boyunca sevgiye gereksinmiş, bunun eksikliğini duymuş benim gibi bir insanın yalnızca tensel yakınlığın yetersiz olduğunu düşünmesi doğaldır ama bizi aşka düşüren şeyin temelde tensel uygunluk olduğunu da yadsımamak gerekiyor. Bedensel hazla zihinsel olan arasındaki bağlantıyı yalnızca ruhsal doyumun sağlayabileceğine inancımı ise hiçbir zaman kaybetmedim. Bu eksik kaldığında uzun süreçte yetersizlik, doyumsuzluk ortaya çıkıyor işte. İnsan ne kadar karmaşık. Duru aydınlıktan serin gölgelerle dolu ağaçlığa giriyorum. Çam yapraklarıyla döşeli kısacık yolları kesen ağaçlar arasında uzun süre yürüyorum. Benim gibi yürüyen ya da spor yapan birkaç kişiyle selamlaşıyorum. Ağaçlar oldukça yaşlı. Kayınlar, kara ağaçlar, kavaklar yükseklerde birbirleriyle kucaklaşıyorlar ve her taraf birbirine benziyor. Kaybolabileceğim aklıma geliyor bir an ve nedense bundan hiç ürkmüyorum. Kaybolabilirim. Sonsuza kadar kaybolabilirim. B gibi. İnsanın bir gün apansız ortadan kaybolma hakkı vardır. Olmalıdır. Ağaç dipleri yaprak kümeleriyle kaplı ve aralarında gösterişli yabanıl çiçekler, geç kalmış yorgun sonbahar kelebelikleri de görülüyor arada bir. Dinlenmek üzere kuş pislikleriyle dolu bir banka oturuyorum. Kendi zayıflığımdan, saplantılarımdan utanıyorum birden. Sınırlarımı yokluyorum. Yeterince uzun ve geniş mi? İleriye, harap bir manastırın bulunduğu yamaca dikiyorum gözlerimi. İnsan herhangi birine itmek, aşağılamak için dokunduğunda bile sınırlar aşılır. Yabancılık ortadan kalkar ama diye düşünüyorum. Ve bunun tam olarak ne anlama geldiğini o an bilmiyorum. Zihnim dağınık. İçinde bulunduğum çalkantının daha dün tanıdığım genç bir adamın bende uyandırdığı heyecanla ilgili olmadığından emin değilim ama belki de bu aşktan çok başka bir şey. Topu bastırmayı unuttuğun bir an. Neden değil, sonuç. B'den sonra aşık olmadım diye yineliyorum her adımda. Peki bunu nasıl becerebildim? Bir kadın nasıl oluyor da bu kadar uzun süre yüreğini taşlaştırabilir? Böyle bir ayazda nasıl yaşar? B'ye bağlılığım kendimi, bedenimi feda edebileceğim içtenlik ve derinlikteydi. Sevme yetimi onunla ölçüsüzce tüketmiştim. Beni öylesine güzel okşayabilen ve bunu sevgiymiş gibi hissettirebilen birine karşı nasıl direnebilirdim ki? Bedeninin bedenimin üstünde çırpınışını ve ağzının ağzımın içinde ne kadar savunmasız olduğunu fark ettiğimde kendimi yaralanmaz hissediyor, iktidarımın tadına varıyordum. Benden gizlediklerinin içgüdüsel de olsa üstünlüğünü kabul ettirme arzusunun, kendi kurgusuna beslediği sarsılmaz inancın üstünde bir iktidardı bu. Sonra, benimle ilişkisinde koşulların elverişsizliği kadar güvensizlik ve körlük de egemen olmaya başladığında, güvenimi yıktı. Beni korkudan ve gurur kırıklığından hasta etti, süründürdü. O süreçte bile bana yaptıklarının ardında bir çaresizlik, bir kaçınılmazlık görecek kadar iyi niyetliydim. onun asıl becerisinin ele geçmezliği yüzünden süre giden bir özlem yaratması olduğunu anladığımda ise artık yanımda değildi. Belki de bu yüzden onu büsbütün kaybettiğimde ruhumun açlığı o kadar büyüktü ki bedenimi aldatıyordu. Onu baskı altında tutuyor, özgürleşmesine izin vermiyordu. O acı dolu gençlik yıllarımda yeniden riske atılma gücünü ve bu riske değecek erkeği bulamayışım bundan olmalı. Öylesine incindikten sonra dökülüp saçılmayı durumuma, konumuma yakıştıramamış da olabilirim tabii. O sıralar Haluk hep yanımdaydı. Beni rahatsız etmeyen ilgisi, dostluğu, güven verici, durmuş oturmuş kişiliğiyle. Biraz yatışmaya başladığımda bana söylediklerini hatırlıyorum. Senin gibi kadınlar hikayeleri uğruna bedenlerini köreltebilirler. Kendilerini inkar edip mutsuz olmayı yeğleyebilirler. Sen kendi kendini silmeye, felç etmeye uğraşıyorsun. Çok tehlikeli. Daha o kadar gençsin ki, çekim gücünü ve sahip olduğun anlamı değerlendirebilen kişilere fırsat tanımalısın. Onun ne demek istediğini sonradan, bir kadınla bir erkek arasındaki içli dışlılığın yalnızca cinsellikle sınırlı olmadığını öğrendiğimde anladım. Yok, hayır. Şu an kuşku duyuyorum bu inançtan. Bedenimdeki dirimi, hücrelerimdeki gerilimi hissediyorum ve kendi kendimi çok uzun süre aldatmış olduğumu düşünüyorum. Kırgınlık ya da utanma yüzünden bedensel olanla zihinsel olan arasındaki ayrımı ya da bağlantıyı doğru kuramadığım kuşkusu duyuyorum. Aklım buna inanmayı ve geçici de olsa bu düşünceyle huzura kavuşmayı yeğledi. Son yıllarda özellikle 40'ımdan sonra bu eksiği sık sık duymadım mı? Hoşuma giden birini gördüğümde uykularım kaçmadı mı? Peki neden korktum? Geçmişteki pürüzsüz, parlak, kendi bedensel imgem eskimeye, yıpranmaya başlamış yeni imgemle örtüşmediği için mi? Aşktan bu yüzden uzak durmuş olabilir miyim? Kendi bedenime ilişkin erotik tasarımlarım belirsizleşmeye, kendime hayranlığım aşınmaya başladığında onu bir başkasına sunma, göz önüne serme arzum mu köreldi ister istemez? Böyle aptalca bir sakınmayla mı farkına varmadan hızla geriye, daha gerilere kaydım? Geriye, daha geriye. Şimdi anlıyorum ki yok olan şey arzu değil, kaçınma. Arzu hiçbir zaman ölmüyor. Bilinç altında bir yerlerle duruyor ve bazen bir yüz, bir kucaklaşma, bir söz ya da bir rüyayla gömüldüğü karanlıktan çıkıp kendini dayatıyor. Dahası insan bazen rüyalarında o kadar eskiye ve uzağa gidiyor, öyle kazılar yapıyor ki kendi benliğinin ve teninin derinliklerine bile inebiliyor. Demek ki hiçbir zaman iyileşememişim. Bu hastalığı kanımda taşımayı sürdürmüşüm. Böyle mi yazdım? Böyle mi hissettim o an? Buna benzer bir şeyler ama bu doğru değil. B'den sonra kendimi iyileştirmek için öylesiye çaba gösterdim. Onunla ilgili her şey çoktan unutmanın iyiliğiyle yalıtıldı, zararsız hale getirildi. Onun için hayal ettiğim ölüm yaşadıklarımı yüceltiyor gözümde ve her şeye rağmen pişmanlık duymuyorum. Hastalığım bu değil. Bu bir hastalık olamaz. Serin kanlı bir kabul. Onda kendi kayboluşumun ve ölümün yansımasına tutulup kalmış değilim. Biliyorum, her yeni aşk insanı eski bir aşkın küllenmiş anısına çeker. İzler, yinelemeler, gidiş gelişler, bağlantılar zinciri içerisinde benzerlikler yaşar insan ve hemen hemen aynı tuzaklara düşer. Belki de bunu bildiğim için aşktan bu kadar uzun süre uzak kaldım. Deftere yazdıklarımı okumayacağım. Büyük olasılıkla gerçek dışı ve saçma bulacağım onları gün ışığında. Geceler, günün verdiği apaçık görme duyusunun ölçülülük ve güvenliğinden yoksun. Eskiden de böyleydim. Gece düşüncelerim her zaman gün ışığıyla parçalanıp dağılma, gülünçlüğe, aptallığa varma zayıflığı taşıyorlardı. Geceler duygu ağırlıklı, gündüzler ise düşünmenin hükmünde. Neden ikisi arasında bir uzlaşma yolu bulamıyorum? O sayfaları yırtıp atmalıyım hemen. Dolambaçlı yollara sapmış olduğum için geri dönüşüm uzun sürüyor. Eve dönüp hazırlanmak ve galeride olmak için vaktim iyice daraldı. Hafif bir koşu tutturuyorum. Bir yandan aşırı duygusal, öte yandan fazla mantıklıyım. Ama ikisini de devre dışı bırakmalıyım. Güzel bir gün olacak diye düşünüyorum umutla. alışık olduğum bir dünyanın dışına çıkarak kendimi kendime yabancı bulmanın getirdiği aydınlanma ve yenilik duygusu çok keskin şimdi ve bu yabancılık beni yüreklendiriyor. Evin önüne vardığımda çok daha iyi.